Berk Hocam, ne konuşacağız yepyeni programımızda?
Ben işin daha siyaset bilimi, siyaset tarafını yorumlamaya çalışacağım. Herhalde sen de daha iktisat tarafından bakacaksın.
İktisat,
programın sonunda...
Sanat, kültür.
Evet.
Biz şu anda freestyle takıyoruz.
Biz evet. Biz...
Sen yani... dur diyene kadar biz 5 saat falan böyle devam edebiliriz.
Herkese merhabalar. Ekonomi Politiğin 3. bölümü için bir aradayız ve Özge Öner Hoca ile birlikte geçtiğimiz 2 haftada gerçekleşen hem Türkiye ekonomisinde hem de siyasetindeki önemli olayları bugün biraz tartışmak istiyoruz. Sanırım ilk flaş gelişme Özge Hocam Eylül ayının enflasyon oranı açıklandı ve tabii biz onunla birlikte geçtiğimiz 12 aylık enflasyon oranını da öğrenmiş olduk. %3.22 sanırım açıklandı Eylül ayı için. Bu senin de geçen programda işaret ettiğin üzere aslında takip eden politikaların beklediğinin çok üzerinde ama senin beklentilerine uygun bir şekilde yüksek geldi. Sen geçtiğimiz programda aynı zamanda hani bu çekirdek enflasyonun oranının ötesinde sektör bazlı bakmak gerektiğini belirtmiştin ve gerçekten hani o açıdan bakınca özellikle orta sınıf ve alt orta sınıfın keyfini kaçıracak şekilde çok yüksek oranlar çıktı. Mesela konutta sanırım %8'e yaklaşan bir enflasyon artışı var. Doğru. Sadece Eylül ayı için. Eğitimde bunun neredeyse 2 katına çıkmış. %17'ler civarında. Dolayısıyla hani takip edilen ekonomi programında artık disiplini elden kaçmışa benziyor. Sen bu konuda ne düşünürsün? 23 Ekim'de de PPK toplantısı geliyor.
Evet, şunu yani sadece biz değil aslında enflasyona dair yorum yapan hemen herkes zaten bu dönemde enflasyonun daha yüksek geleceğini beklediğini söylemişti. En nihayetinde de öyle oldu ama benim her zaman anlatmaya çalıştığım mevzu işte bir puan yukarıda bir puan aşağıda çekirdek enflasyonun gelmesi bizim için çok da aslında oradaki kritik mesele değil. Senin işte az önce sektör diye işaret ettiğin şey yani benim segmentasyon dediğim adına bir şey. Ama bu segmentasyon makroiktisat teamüllerine baktığımız zaman gördüğümüz bir hadise değil. Burada kastettiğim şey şu işte bir ülkenin içerisindeki gelir eşitsizliği dikkate alınırsa eğer orada eğer çok ciddi bir kesim çekirdek enflasyona göre çok daha fazla artış gösteren kalemleri yoğun olarak tüketiyorsa aslında açıklanan enflasyondan çok daha farklı bir enflasyona maruz kalıyor anlamına gelir. Kaldı ki işte bu Eylül ayı enflasyon rakamlarına baktığımız zaman da gördüğümüz hadise tam olarak bu. Yani eğitimin senin dediğin gibi %18'lere yakın geldiği, konutun %8'e yakın geldiği, hizmetlerin %4'ün üzerinde olduğu bir evrende çekirdek enflasyonun 3.23 gelmiş olması çok da fazla bir anlam ifade etmiyor. Eğer bu tüketim kalemlerinin totali hanelere giren paranın çok ciddi bir kısmına denk düşüyorsa... Kaldı ki o 3.23 bile beklenenin üstünde geldi. Hani onu da tekrar hatırlatalım. Şimdi hal böyle olunca bizim yani benim artık şu son dönem sıklıkla söylediğim gibi yani ben hadisenin artık bir enflasyonla mücadele, bir dezenflasyonist süreçle ilişkili bir mücadele olduğu kanaatinde değilim. Daha ciddi bir takvim baskısıyla olmuş ve olma ihtimali yüksek olan siyasi türbülanslara korunak hazırlamak üzere rezervi aslında hayatta tutabilmek, rezerv eridiğinde onu daha ivedi bir şekilde toplayabilmek veya hızlı bir şekilde erimesinin önüne geçebilmek üzerine rezervin önceliklendiği bir para politikası olduğu mevzusuna sıklıkla değinmiştik. Şimdi hal böyleyken ne olacak para politikasında diyoruz tabii ki. PPK 23'ünde, 24'ünde CHP davası var yine. Mutlak butlan olacak mı olmayacak mı mevzusu kafamızın üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanmaya devam ediyor. Kafamızın dememin sebebi şu yani bizim CHP ile bir ilişkimiz olduğu için değil. Memleketin kafasının üzerinde bunun bir Demokles'in kılıcı gibi sallanmaya devam etmesine binaen bu referansı veriyorum. Çünkü her siyasi karar aslında beraberinde yeni bir iktisadi eşiği de işaret ediyor. Yani mutlak butlan olduğu noktada piyasada ne şekilde bir hareketlenme olacağı ve buna ne kadar hazırlıklı olduğumuz sorusuna bakarak bütün ülkenin aslında dikkatle 24'ünde ne karar çıkacağına odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Haliyle bir gün öncesinde PPK olacağı için yine sinyalleme oluyormuş gibi olmasın diye bence faiz indirimine devam edecekler. Normal şartlar altında etmemeleri gerekirken enflasyondaki artış dikkate alındığı zaman. Bu arada etmemeleri gerekirken dediğim bunların hepsi tabii ki de mekanik işler. Benim temennilerimden bahsetmiyoruz burada. Yani normalde öyle olursa bu da böyle olur gibi konuya baktığımız zaman. Yani şu anki enflasyon rakamlarıyla aslında bu PPK'yı pas geçmelerini bekleriz. Ama hemen duruşmanın bir gün öncesinde olduğu için ve bu indirim patikasına devam edileceği sinyalini de vermek istedikleri için duruşmadan da dediğim gibi şimdi faizi eğer sabit tutarlarsa ve veya yükseltirlerse sanki müspet bir netice çıkacakmış CHP için intibası oluşur korkusuyla 1-1,5 puan gibi bir faiz indirimi yaparlar diye düşünüyorum. Bu indirimler çok da önemli değil ama o kısmı daha sonra gireriz. Çünkü sanayici için artık 1 puan yukarıda 1 puan aşağıda faiz oranları çok da fazla bir anlam ifade etmiyor. Oralara daha sonra gireriz ama ben topu sana atmak istiyorum. Çünkü sadece para politikası değil aynı zamanda iç siyaset ve dahi dış politikada tamamen birbirine girmiş Arap saçı olmuş vaziyette. Bize ne anlatmak istersin Berk Hocam?
Ya öncelikle hani bu ekonomik tablonun bir siyasi yansımasını kısaca değerlendireyim. Senin bıraktığın yerden devam edeyim. Çünkü özellikle bu sektörel bazda enflasyona bakmamız gerektiği vurgusunu yapmam bence çok kıymetli. Çünkü iktidarın, ya bu iktidarın çok uzun süredir takip ettiği politikalar neticesinde orta sınıf eriyor. Yani orta sınıfın erimesi sanırım bu iktidarın siyaseten de hedeflediği amaçlardan biri. Yani çünkü işte Türkiye'de özellikle şehirli, seküler, orta sınıflar muhalefeti desteklediği için onun siyasi bir maliyetinin kendisi açısından çok fazla olmayacağını bu iktidar düşünüyor. Dolayısıyla takip ettiği politikalarla evet elinde işte bazı finansal enstrümanları olan kesimler eskisi kadar kazanamasa da yine de kazanıyorlar ve kendilerini kurtarıyorlar. Orta sınıf veriyor. Öte taraftan da toplumda hani fakirleşme seviyesi arttıkça o iktidarın dağıttığı sosyal yardımlara muhtaç duruma düşen yurttaşların sayısını arttırıyor ve o da aslında bu iktidarın kendi tabanıyla kurduğu ya da kurmaya çalıştığı bağımlılık ilişkisini güçlendiriyor. Yine orta sınıflar eridikçe asgari ücretle çalışan emekçi kesimlerin toplum nezdindeki oranı artıyor ve dolayısıyla seçim öncesi işte asgari ücrete yapılacak bir artış bir anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok geniş bir tabana en azından bir süreliğine bir rahatlatma imkanı sağlıyor ve tabii onun üzerinden de seçim kazanmaya çalışıyor ama işte bunun sonucunda da böyle ikiye ayrışmış ve orta kalan kesimin giderek ezildiği hani hem vergi yükü üzerinde hem konut maliyeti kira olabilir işte ev sahibi olmak istiyorsa onun kredi maliyeti olabilir ve tabii eğitim. Çünkü hani orta sınıf çocuklarını ya herkes çocuklarını iyi eğitmek ister ama hani orta sınıf özellikle son dönemde çocuklarını özel okula göndermek durumunda kaldığı için çünkü devlet okullarının müfredatı değiştirildi, kalitesi düştü, sınıflar çok kalabalık hale geldi. Çok ağır bir yük biniyor ve aslında bu kesimin en azından genç üyeleri daha önceki programda sen de bunu vurgulamıştın. Ülke dışına çıkmaya çalışıyorlar çünkü kendilerine bu ülkede bir gelecek görmüyorlar. Şimdi bunun üzerinden bu iktidar kendisine artık seçimlerle iktidar değişikliğinin olmayacağı hegemonik bir otoriter rejim kurmaya çalışıyor. Yani dolayısıyla biraz bu noktadayız. Şimdi geçtiğimiz hafta içinde tabii ki hem iç siyasette hem de dış siyasette bazı kritik gelişmeler oldu. Tabii ki en önemli gelişme Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalandı. Yani bu henüz tam anlamıyla bir barış anlaşmasına evrilmedi. Ama en azından Gazze'de yaklaşık 2 senedir devam eden hani bu insanlık dramı soykırım seviyesine gelen yani İsrail'in politikalar nedeniyle soykırım seviyesine gelen o katliam en azından yani son birkaç gündür dinmişe benziyor. Bu ne kadar kapsamlı bir barışa dönebilir. Yani benim o konuda hala şüphelerim var. Ama işte Hamas elindeki rehineleri bırakma sözü verdi. Onun karşılığında İsrail de elindeki bazı Filistinli tutsakları geri Gazze'ye gönderiyor. Gazze'de İsrail güçleri en azından bir hattın gerisine çekildiler. Ve yavaş yavaş Trump'a destek veren Körfez ülkeleri, Türkiye ve hatta işte Pakistan, Endonezya gibi Müslüman çoğunluğa sahip olan ülkelerin destek verdiği bir yapı ortaya çıkıyor. Suriye'de de tabii bazı gelişmeler var. O henüz netleşmediği için çok detaya girmek istemiyorum ama yani benim gördüğüm Trump Amerikan askerlerini Orta Doğu'dan çekip odağına Asya'yı almak istediği için orada yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya çalışıyor. Ve bu güvenlik mimarisinin bir ayağı tabii ki çok uzun süredir Amerika ile İsrail arasında yakın ilişkiler sürdüğü ve bu önümüzdeki dönemde de devam edeceği için İsrail var. Ama artık İsrail ile birlikte anlaşma yapan ya da anlaşma yapmak isteyen, İsrail'le iktisadi ve siyasi ilişkilerini geliştirmeye çalışan Körfez ülkeleri var. Ben yavaş yavaş Türkiye'nin de bu hatta dahil edilmeye başladığını düşünüyorum. Orada tabii ki Netanyahu ile Erdoğan arasında bir husumet, çatışma, zaman zaman polemikler evet devam ediyor. Ama ben çizgi olarak Türkiye'nin de yavaş yavaş bu hatta gelmeye başladığını görüyorum. Bu hattın tabii ortak düşman olarak kendine gördüğü bir Rusya'yı mümkün olduğunca bu bölgenin dışında tutmak. İki, İsrail'e belli güvenceler vererek bir çeşit barış sağlamak. Ama tabii önümüzdeki dönemde İran'a dönük. Bu operasyon seviyesine ulaşır mı bilmiyorum ama İran'ı tamamen çevreleme operasyonu bunların hepsine Türkiye'de giriyor ve sanırım Türkiye'den de böyle bir beklenti var. Türkiye'de de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir anlaşmanın içine girerek Trump'ın kendisine destek vermeye devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Biz daha önceki programlarımızda işte 19 Mart operasyonuna Trump'ın yeşil ışık yakmasının Erdoğan'ın çok elini rahatlattığını hatta önünü açtığını söylemiştik. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde işte bu daha hegemonik otoriter bir rejim inşa ederken de Amerika'dan beklentileri var. Amerika'dan iktisadi, siyasi, askeri bazı beklentileri var. Dolayısıyla bir kez Trump'la birlikte bir işbirliği yapmak istiyor Erdoğan. O konuda çok net. Suriye'de belki Türkiye'yi yani Türkiye'deki iktidarı biraz rahatlatacak şekilde SDG'nin Şam yönetimiyle Şam yönetimini zayıflatmayacak bir anlaşma kapsamında el sıkışması. Belki silah bırakmasa bile Şam'ın kontrolündeki ordunun içine entegre edilmesi ve dolayısıyla hani oradaki PKK kuvvetlerinin Türkiye'ye bir tehdit oluşturmaması. Ve tabii son olarak Gazze yeniden inşa edilirse, Suriye yeniden inşa edilirse dışarıdan buraya akacak özellikle Körfez ülkelerinin temin edeceği paranın Türk inşaat şirketlerine aslan payının aktarılması. Bunun üzerinden de Türkiye ekonomisine bir girdinin sağlanması ve bu sayede çarkların dönmeye devam etmesi. Şimdi ben burada topu sana tekrar atmak istiyorum çünkü hani ekonomideki çarklar dönmeye devam ederken derken biz genelde hani kamuoyunda yapılan tartışmalarda hep finans sektöründe ne olduğuna bakıyor. PPK karar aldı, işte faiz oranını düşürdü, arttırdı. Bunun üzerinden işte bankacılık sektörü rahatladı, para topladı, para aktardı. Hep bu tartışmaları yapıyoruz ama bir taraftan da bir imalat sektörü var Türkiye'de. Aslında 1980'lerden beri özellikle Türkiye'de işçilerin önemli bir bölümünün artan oranda hani çalıştığı ve Türkiye ekonomisinin de motoru haline gelen bir imalat sektörü. Bunun içinde özellikle işte tekstil, hazır giyim sektörü çok önemli bir rol üstlenmişti çok uzun süre ve bir süredir ciddi iktisadi sıkıntılar yaşadıklarını, oradaki istihdamın düştüğünü, işte yavaş yavaş Türkiye'deki yatırımcıların fabrikalarını Mısır gibi ülkelere, bölgedeki diğer ülkelere taşıdıklarını biliyoruz. Ve işte en sonda Keel'ın bir açıklamasıyla birlikte bu tartışma tekrar alevlendi. Sen bu işi nasıl görüyorsun? İmalat sektörü nereye gider? Ne tip bir tabloyla karşı karşıyayız?
Tam etkinliğin adını hatırlayamamakla beraber perakendecilerin bir arada olduğu bir etkinlikte Keel Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Keel bir çıkış yaptı. Önümüzdeki 6 ay içerisinde üretim malzemesi yani üretim sistemlerinde kullanılacak olan ham madde ve ara maddeler açısından çok ciddi anlamda bir sıkıntı yaşanabileceğini ve bazı fabrikaların kapanacağını, üretimin de Mısır gibi ülkelere kayacağını söyledi. Ya şimdi şöyle bir şey var ya, tekstilde bugün gördüğümüz tablo dün ortaya çıkmadı. Çok uzun bir süredir aslında değişen bir sektörden bahsediyoruz. Bu değişimin bir kısmı, bunu ikiye bölmek lazım. Şimdi biz konuya biraz daha entelektüel yaklaşalım. Bizden bekledikleri insanların zannediyorum ki bu. Şimdi şöyle bir gerçek var. Türkiye eğer katma değeri yüksek bir takım üretim alanlarına iştirak edecek ve oralarda ciddi anlamda bir devinim istiyorsa, edecekse ve bu devinimi istiyorsa şüphesiz bu bir takım strüktürel değişiklik dediğimiz yapısal değişiklikleri de beraberinde getirecek. Yani bizim anladığımız şekliyle 80'lerde 90'lardaki kadar yoğun bir tekstil sektörünü mesela Türkiye'de görmememiz ilerleyen süreçlerde bu meyanda çok anlaşılabilir bir şey aslında. Burada temel problem şu, zaten çok uzunca bir süredir Türkiye'deki tekstil imalatının bir kısmı, Türkiye'deki imalatçıların da aslında mesela Afrika'daki bazı üretim tesislerini taşeron olarak kullandığı bir sisteme dönmüştü. Yani sen atıyorum Fransa'da bir şirketsin ya da İsveç'te bir şirketsin. Geliyorsun Türkiye'de bir fabrikayla anlaşıyorsun, bir tekstil fabrikasıyla. Ve diyorsun ki onlara bana bu kadar ürün üret. Türkiye'de bu üretimin çok ciddi bir kısmını çok uzun da bir süredir gidip başka bir ülkede ürettiriyordu aslında. Yani üretimin tamamı Türkiye'de gerçekleşmiyordu. Bu zaten süregelen bir şey. Bunun önüne çok ciddi anlamda set çekecek, bunu kısıtlayacak bir takım şimdi mevzuat değişiklikleri oldu Avrupa Birliği'nde. Belki bizi dinleyenlerin bilmediği ve ilgisini çekebileceği bir bilgi olarak paylaşabiliriz diye buna giriyorum. O da bu Avrupa Yeşil Mütabakatı ve onun beraberinde gelen bir takım iş ve işçileri ve istihdamla da alakalı aslında durumları kapsayan sürdürülebilirlik ve etik kaygılarla aslında yapılan mevzuat değişiklikleri bu üretim zincirinin bu şekilde sürdürülebilmesinin önünde çok ciddi bir engel teşkil ediyor. O yüzden şirketler artık kendileri kontrol edemeyecekleri süreçlere dahil olmak yerine doğrudan kontrol edebilecekleri süreçleri tercih etmeye başladılar. Bizim için önemli olan aktörlerden bahsediyorum tekstil sektöründe, global tekstil sektöründe. Haliyle bilmiyor ki yani ben Türkiye'deki X fabrikasına bunu verdim, o X fabrikası gitti. 5 tane farklı Afrika'da taşeron firmaya bunu ürettiriyor ama eğer o taşeron firmalardan bir tanesi Afrika'daki atıyorum çocuk işçi çalıştırıyorsa ya da işte iş hukukuna ters bir şey yapıyorsa orada ya da bu sürdürülebilirlikle alakalı mevzuata uymayan bir şey yapıyorsa bunu takip etmesi çok güçleşeceği için artık bu süreçleri takip edebileceği doğrudan imalatı yaptırabileceği mesela Mısır gibi kanalları tercih eder hale aldı. Bu zaten başlı başına bir problem. İş yapma biçimi dikkate alındığı zaman. Ancak burada ben yani Keelan'ın çıkışını tabii çok kıymetli buluyorum. Kıymetli dememin sebebi şu, yani biz burada iktisatçılar olarak sürekli imalat sanayisinde vaziyet ne hale geldi? Bakın işte bu küçük küçük iflas ve konkordatolara rakam olarak değil ivme olarak bakmak lazım. Çünkü bu iş böyledir yani exponential bir anda böyle bir anda büyür. Çok büyük bir iki tane fabrikanın kapanmasının istihdama olan etkisi domino etkisi gibi olur. Arka arkası kesilmez derken kastettiğimiz şey buydu. Bir kaynama noktası var sektörün ve ona şu anda çok yakınız. Ve bu artık tencere taşmak üzere, bunu biliyoruz. Bunun istihdama olan etkisinin muhakkak ki siyasi izdüşümü çok büyük olacaktır. Ve bunu istemeyeceklerini düşünüyorum. Şimdi burada da şöyle düşünüyor olabilir insanlar. Ya o zaman tamam, eğer kur birazcık serbest bırakılsa ve de faiz indirimine devam edilse bu sektörler için temel problem ortadan kalkmış olur diye düşünüyor olabilirler. Ama bu iş artık bu kadar da basit değil. Çünkü finansmana erişim hala çok kısıtlı. Yani bugün 3 puan daha aşağı olmuş faiz ya da 4 puan daha yukarı olmuş, artık bu da çok belirleyici değil. Yani siz mevcut faiz oranlarından bile kredi çekmek isteseniz zaten krediye erişiminizin çok ciddi anlamda kısıtlı olduğu bir dönemden geçiyoruz. O yüzden genellikle borç yapılandırma vesaire gibi daha böyle inovatif yöntemlerle finansmana erişim sağlanmaya çalışılıyor veya bu yurt dışına üretimi kaydırma trendi hızlanarak devam ediyor. Ben şeye baktım işte birazcık hani ilginç olabileceğini düşündüğüm için tekstilden bahsediyoruz diye. Bazı istatistiklere baktım. Ya bir kere 1,5 milyondan fazla istihdamdan bahsediyoruz. Ve bunun içerisinde hem küçük ve orta ölçekli işletmeler var, hem büyük aktörler var, fabrikalar var. Şu anda kapasite kullanım oranları %70-75 bandına kadar düşmüş vaziyette tekstil için. Bu gerçekten çok kötü bir duruma işaret ediyor. Ve yani Çin'in mesela global tekstil sektöründe %35 falan payı var. Türkiye'nin bu payı %4'lere kadar gerilemiş vaziyette. Bu bize çok ciddi anlamda bir ihracatla alakalı bir probleme işaret ediyor. Çünkü Türkiye'nin ihracat kalemleri içerisinde çok önemli bir yeri var tekstilin. Öyle ki sadece 2024'ün Ocak-Haziran döneminde 126 milyar dolar seviyesinde bir ihracattan bahsediyoruz. Ki yani Türkiye'nin ihracatının görece aşağılarda olduğu bir dönem olması itibariyle. Yani bu iş iyiye gitmiyor ez cümle. O yüzden çok doğru bir yere işaret ediyorsun işte. Para politikasını konuşurken para politikasının arkasındaki dinamikleri doğru anlamak lazım. Ya çok da ilginç bir şekilde tabii MÜSİAD da çok benzer bir açıklama yaptı. Ne şekilde bakarsanız bakın her mahallede kaygı aynı. Sürekli üretim kapasitesinin düştüğü, sermaye çıkışının gözlemlendiği, üretimin başka ülkelere kaydırıldığı, girdi maliyetlerinin artmaya devam ederken satış maliyetlerinin sabit kaldığı ve veya düşme temayülü olduğu bir piyasada sanayiciye deniyor ki biz artık böyle bir ülke değiliz yani biz böyle üretmeyeceğiz, üretim yapmayacağız. Tamam bu bir eğer stratejiyse bir tırnak içinde söylüyorum tabii ki kalkınma stratejisi ise ve velev ki bizim bilmediğimiz, bizimle paylaşılmayan çünkü artık bizim bir kalkınma bakanımız, devlet planlama teşkilatı gibi bir şeyimiz yok ki her şey strateji bütçe başkanlığı üzerinden belirleniyor. Hadi diyelim ki bizimle paylaşılmayan bir kalkınma stratejisi var böyle muazzam. Biz artık bir üretim ülkesi olmayacağız diye. İstihdamla alakalı tam olarak planlanan nedir diye bakıyorsunuz. Orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Tamamen bir kocaman bir soru işareti. O yüzden Allah sonumuzu hayır etsin demek istiyorum gerçekten. Çünkü ben gerçekten işin çok kritik bir yere doğru evrildiği kanaatindeyim.
Yani burada çok haklısın. Açıkçası ben de senin kaygılarını paylaşıyorum. Ve dışarıdaki yani Türkiye dışındaki gelişmeler üzerinden bu analizi yapman da çok iyi oldu. Yani çünkü Avrupa Birliği'nde bazı mevzuat değişikliklerinin getirdiği Türkiye'deki değişiklikler var. Yani o şirketleri etkiliyor. Bir de tabii bir Çin gerçeği var. Yani bugün sadece Türkiye değil birçok Amerikalı ve Avrupalı şirket de özellikle Avrupalı şirket rekabet etmekte çok zorlanıyor. İşte Almanya'da sanayi üretiminde son dönemde bir duraklama gözüküyor ve onun temel nedeni otomotiv sektöründeki ciddi düşüş. Yani üretim düşüşü. Çünkü artık belli sektörlerde imalat neredeyse tamamen Çin'e kaymış durumda. Şimdi bu Türkiye'yi de etkiliyor. Şimdi dışarıda yaşanan bu gelişmelerin üzerine bir de tabii Türkiye'de siyasi istikrarsızlık, para politikasındaki belirsizlik, işçi maliyetindeki hızlı artış ki bu işçilere öyle yüksek bir maaş verilmesinden de kaynaklanmıyor. Ağır vergiler ve işte enflasyon kaleminin giderek yani bazı kalemlerde enflasyon oranının giderek artması artık sadece tek bir işçi çalıştırmanın bile bazı işte dükkanlar ya da firmalar açısından maliyetini çok arttırıyor. Enerji fiyatlarındaki ya da enerji işte maliyetlerindeki hızlı artış ki bu Avrupa'yı da vuruyor ama Türkiye'yi de vuruyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman imalat sektörü Türkiye'de çok ağır bir darbe yemiş durumda. Şimdi tabii biz ekonomiyi analiz ederken ne yazık ki sektör yani sektörel bir analiz yapmadığımız için aslında iktidar cephesi içinde bu konuda yaşanan kavgaları da çok daha somut bir şekilde analiz edemiyoruz. Yani örneğin çok uzun süredir yani 2017-2018'den beri bir faiz lobisi var. Ve işte yani düşük faiz politikası takip edilmesini isteyen bazı sektörler var. Ve bunlar tabii rejim otoriter olduğu için kendisini iktidar bloğu içindeki belli figürler üzerinden gösteriyor. Bazı iktidara yakın medya organlarındaki işte atılan başlıklar üzerinden kendini gösteriyor. Ama yani orada da hani rejimin değişmesine, iktidarın değişmesine dönük değil ama iktidarın takip ettiği ekonomi politikalarının değişmesine dönük bir sektörel kavga var. Yani bence ekonominin nereye gideceğini, nereye gittiğini anlamak açısından biraz bu sektörlere bakmamız gerekiyor. Ama tabii sen çok kaygılandığını belirttin. Ben de o kaygılara sahibim. Çünkü ekonomide bence çok net bir politika takip edilmiyor. Bir kalkınma planı hiç yok. Yani dolayısıyla işte Türkiye bence çok haklısın. Artık yavaş yavaş tekstil sektöründen çıkıp katma değeri daha yüksek sektörlere yani o alanlarda üretim yapacak şirketleri desteklemeye yönelmeli. Ama hani bu yönde bir sanayi politikası takip edilmiyor. Zaten öyle bir sanayi politikasının takip edilmesi için Türkiye'de orta sınıfların büyümesi, güçlenmesi, eğitim sisteminin daha kaliteli hale gelmesi, yani katma değeri yüksek üretim alanlarında çalışabilecek işte mühendislerin, yöneticilerin Türkiye'de kalmasını sağlayacak, o alanlara yatırım çekecek bir politika takip edilmesi gerekiyor ama bunu yapabilmek için de rejimin otoriterleşme yönünde değil biraz daha açılma yönünde gitmesi gerekiyor. Şimdi ben onu görmüyorum. Gördüğüm şey adeta hani bir işte Türkiye ekonomisinin bir araba gibi düşünecek olursak dur kalk politikası. Yani böyle gaza basılıyor ama 5 dakika sonra el freni çekiliyor. Ama hala gaza basılmaya devam ediliyor. Şimdi normal şartlarda düz yolda saatte 100 kilometreyle gitmesi gereken araba ya da gidebilecek araba 50 kilometreyle, 40 kilometreyle, 30 kilometreyle gidiyor. Çünkü el freni çekilmiş oluyor. Sonra o el freni indiriliyor, tekrar gaza basılıyor, biraz daha hızlanılıyor. Arkadan bir daha el freni çekiliyor. El freni çekilmesi örneğinde neyi kastediyorum? İşte özellikle muhalefete dönük yürütülen yargı operasyonları. Bu Ekim 2024'te Esenyurt'la başladı ama asıl 19 Mart'ta İBB'ye, Ekrem İmamoğlu'na dönük soruşturmayla birlikte çok hızlandı. Ve sonrasında artık Ekrem İmamoğlu'nu da aşıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini hedef alan bir yere evrildi ve bu yönde de devam ediyor. İşte Akın Gürlüğe yakın bazı isimlerin Bakırköy ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı pozisyonlarını alması bu operasyonların hızlanarak devam edeceğini gösteriyor. İşte biz önceki programımızda konuşmuştuk. Belli holdinglere müdahaleler yapılması, o holdinglerin elindeki şirketlerin TMSF'ye bırakılması zaten sektöre bir mesaj gönderiyor. Bir de işte senin de biraz önce bahsettiğin 23 Ekim'deki PPK toplantısından hemen bir gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük yani mutlak butlan davası. Ben mutlak butlan kararının çıkma ihtimalinin azaldığını düşünüyorum. Ama tamamen ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla piyasa o kararı gergin bir şekilde bekliyor. Bu esnada da Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük operasyonlar devam ediyor. En son Mansur Yavaş'a daha doğrusu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bir soruşturma açıldı. Mansur Yavaş yani o soruşturma henüz Mansur Yavaş'a dönmedi. Umarım da dönmez. Ama sonuçta bu iktidar muhalefet saflarında özellikle ana muhalefet partisinde istediği siyasetçiye dokunabileceği ve istediği zaman dokunabileceği mesajını veriyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir tablo var ve bir taraftan da yani ben onunla bağlamış olayım çünkü bütün bu yaptığımız tartışmaların ben en sonunda Türkiye'de yaşanan bu rejim değişikliğine bağlandığını düşünüyorum. Yeni bir rejim kuruluyor, daha doğrusu kurulmak isteniyor bu iktidar tarafından. Bu sandığın önemini yitirdiği, iktidarın kendisini sürekli iktidarda kalacak bir pozisyona soktuğu ve belki bu yeni rejimin Erdoğan sonrasında da aynen devam edeceği bir kurgu var. Şimdi o kurguya engel olabilecek tek siyasi aktör benim gördüğüm kadarıyla, tabii ki dışarıdan başka partilerden de desteğe ihtiyacı var ama ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de öncelikli olarak Ekrem İmamoğlu ama eğer o hapisteyse de Mansur Yavaş. Dolayısıyla hem bu isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık yapamayacağı ya da Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı, parti üzerindeki etkilerinin azaltıldığı bir siyasi kurgu yapılıyor. Bununla birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bu yeni kurulan rejimde sürekli muhalefet partisi olarak kaldığı, geri kalan muhalefet partilerinin de iktidarın istediği bir anda iktidarla pazarlık yapabildiği, iktidar tarafından rejime daha doğrusu yönetim kademesine entegre edildiği bir yapı düşünülüyor. İşte Bahçeli'nin iki gün önce meclis grup toplantısında yaptığı Alevi açılımı çıkışı, ben oradan somut hiçbir şey beklemiyorum ama işte Kürtlere şimdi Alevilere dönük hani bu kurulan rejime bir toplumsal destek sağlamak için bir zeytin dalı uzatılıyor. Bir taraftan işte o meclis resepsiyonundaki fotoğraf karesinin gösterdiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi ve belki de onunla birlikte hareket edecekse tipin dışarıda kaldığı, onun dışında kalan her partiyle görüşülebilecek, müzakere edilebilecek bir ortam ve tabii bunun sağladığı bir konforlu alanda Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin işte son günlerde sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir polemik başlatmak, hatta buna DEM Parti'yi de katabilirim, bir polemik başlatmak ihtiyacı hissettiklerini görüyorum.
Berk, sana onu soracaktım ben de. Şimdi bu ilk kez gördüğümüz bir şey değil bu arada. Hatırlarsan altılı masa zamanında da sıklıkla rastladığımız bir yöntem olarak ilk kez karşılaştığımız bir yöntem değil. Buna dair bir şeyler söyler misin diye ben hani ağzımdan aldın gerçekten. Çünkü bir anda ortalık karıştı işte Babacan çıkışıyla beraber. Böyle işte acaba ekonomi programında bir değişiklik mi olacak, Mehmet Şimşek mi gidecek falan gibi şayialar dolaşmaya başladı. Yani şimdi CHP'nin marjinalize edilmeye çalışılması ve bütün kurumsal muhalif mücadelenin tek parti üzerinden yürüdüğü bir evren tabii ki çok AK Parti'nin işine gelen bir şey olur. İşte orada belki tek istisna Yeniden Refah diyebiliriz. Yeniden Refah her zaman olduğu gibi yine çok iyi bir siyaset yapıyor diye düşünüyorum. İyi bir siyaset yapıyor derken kendi seçmeni için iyi bir siyaset yapıyor.
Evet, evet, evet. Aman yanlış anlaşılmasın.
Böyle şeyleri de evet gerçekten çok dikkatli söylemek lazım. Çünkü iyi bir siyaset yapıyor demek kendi seçmeni için iyi bir siyaset yapıyor demek. Ben mesela AK Parti kötü bir siyaset yapıyor derken AK Parti zaten benim için kötü bir siyaset yapıyor. Yani benim muhalif olduğum bilgisini tekrar tekrar benim sizinle paylaşmama gerek yok ama bence AK Parti mesela kendi seçmeni için de kötü bir siyaset yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Neyi kastettiğimi bilmiyorum. Herhalde Yeniden Refah işte istisnai örneği haricinde artık böyle kendi seçmenine dönük siyaset yapan kurumsal muhalif siyaset diyebileceğimiz kayda değer bir yapı kalmadı CHP haricinde.
Kesinlikle. Yani bu Babacan meselesi gerçekten benim de dikkatimi çekiyor. Bir süredir özellikle sosyal medyada sürekli Deva Partisi tartışmasının döndüğünü görüyorum ve adeta yani bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu bir çeşit bir medya operasyonu gibi geliyor bana. Yani sadece Deva Partililerin yaptığı açıklamalar, çıkışları nedeniyle değil, işte bir miktar hani troll gibi olduğu gözüken veya bazı anonim hesapların sürekli bu yönde mesajlar paylaştığını görüyorum. İşte bunun üzerine Ahmet Hakan'ın sanırım senin biraz önce hani bahsettiğin o yazısı çıktı. Yani işte Babacan'ın düşünüldüğü, Babacan'ın iktidar saflarına partisini kapatıp geçebileceğine dair. Ben bunun tamamen hani bir algı yaratma operasyonu olduğunu düşünüyorum. İktidarın yani Mehmet Şimşek'i hani şu noktada gözden çıkaracağını sanmıyorum. Ali Babacan kendisi istese bile iktidar bloğuna geçmesi kısa vadede o kadar kolay olmayacaktır. Ama belli ki o Deva Partili bir grup siyasetçide de bir heyecan yaratmış. Yani çünkü Deva Partililer, Gelecek Partililer yani sonuçta bu isimler yani bu partilerin kurucu ekibi çok uzun süre AKP'de üst düzey görev yaptılar. Dolayısıyla kendilerine hep üst düzey pozisyon yakıştığını düşünüyorlar. Ama işte 2019'da 2020'de çok geç bir tarihte iktidar saflarından ayrıldıktan sonra bekledikleri desteği bulamadılar. Seçmenler nezdinde büyük bir heyecan yaratamadılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme karşılığında bir miktar milletvekili aldılar ama tabii onun bedeli olarak da bir tabela partisine döndüler. İşte yerel seçimlerde %1 oya bile ulaşamadılar. Bundan sonra da hani ulaşmaları mümkün değil. Ellerinde şu an kalan tek avantaj ya da tek pazarlık unsuru milletvekili sayıları. Yani eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönemde yani işte önümüzdeki 1-2 senelik periyotta anayasada değişiklik yapmak isterse meclisteki oylamada işte bu milletvekillerinden destek alarak o süreci hızlandırmaya çalışacak. Dolayısıyla bu partilerde biraz ayakta kalmak için kendilerini tartıştırıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vurarak iktidara bir mesaj veriyorlar. Belki de o çıkışların yarattığı, muhalefet saflarında yarattığı kutuplaşmayla birlikte belki iktidarla yapacakları anlaşmayı da kendi yani çok az sayıda kalan seçmenlerine bunu anlatacaklar. Yoksa yani onun ötesinde ben bu partilerin uzun vadede ayakta kalmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Sadece Deva Partisi açısından mesela işte bir süredir ekonomi yönetiminin Ali Babacan elinde çok başarılı olduğuna dair benim çok da katılamadığım analizler yapılıyor.
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler atıma diye başlık atmıştım
benim
ya işte.
Köşe yazın tabii.
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler ya tekrar Babacan gelse ve tekrar ekonomi şaha kalksa gibi düşünüyorlar da işte orada Babacan'a atfedilen başarının ne kadar Babacan'ın başarısı, ne kadar global trendlerin Türkiye'ye getirdiği parayla ilişkili kısmını konuşmuştuk uzun uzun. Merak edenler de birinci bölümümüze baksınlar.
Ve tabii yani hani orada evet Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde büyüyordu ama bir ekonomik krizden çıktığı için de o oran artmıştı. Dünya ekonomisinde bir likidite bolluğu vardı ve aslında sadece Türkiye değil gelişmekte olan ülkeler hani senin de demin belirttiğin üzere çok hızlı büyüyordu. Ve yani asıl konuşulmayan şey işte çok hızlı özelleştirme politikasının özellikle enerji piyasasında yaşanan belli özelleştirmelerin işte o dönem yapılan duble yollarla başlayan o partizan kaynak dağıtımının pekala Ali Babacan'ın ekonomi yönetimi sırasında gerçekleştiğini ve bunların uzun vadede Türkiye ekonomisine ve siyasetine çok olumsuz etkiler yaptığını görüyoruz. Bu altılı masa konusunda sadece çok ufak bir ekleme yapacağım sana hani katılarak. Bence iktidar benim İmralı süreci olarak nitelendirdiğim işte Öcalan'la müzakereleri başlatarak aslında muhalefeti zaten içeriden bölmüş oldu ve bundan sonra muhalefetin kolay kolay bir araya gelmesi bence mümkün olmayacak. Çünkü müzakereleri devam ettiği için DEM Partisi artık kendisini muhalefet saplarında görmüyor. Ve iktidardan bir şey alabileceği beklentisiyle ve biraz da tabii Öcalan bir siyasi figür olarak öne çıktığı için Öcalan bir şey alabileceği beklentisiyle iktidarla müzakere etmeyi muhalefetin yanında görmeye tercih ediyor. Şimdi Öcalan bir siyasi figür olarak çıktıkça bu sefer İyi Parti'ye özellikle Öcalan'a ve DEM Parti'ye vurarak kendi tabanını konsolide etme ve mümkünse onlar açısından CHP'ye 2024 yerel seçimlerinde kaybettikleri milliyetçi seçmenleri geri alma fırsatı çıkıyor. Bunun ortasında da kalan iki tarafa da yaranamayan, iki tarafı da artık kontrol edemeyen, ikna edemeyen bir CHP var. Bir taraftan da çok ağır yargı baskısı altında kalmış durumda. O nedenle altılı masayı kuruyorsa iktidar kuruyordur. Yani artık CHP'nin böyle bir masa kurma imkanı kalmadı. Bana biraz daha 70'ler sonu adeta milliyetçi cephe iktidarları hatırlatıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yükseliyor ama %50 oranına ulaşamıyor. Yani ne parlamentoda çoğunluk ne de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak bir seviyeye geliyor. Ama CHP yükseldiği için geri kalan küçük partilerin hepsi panik halinde. CHP ile birlikte yol yürümek yerine çünkü onun bedeli var ve kazananı CHP ekseriyetle iktidarla müzakere etmeyi daha tercih ediyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçiler bence bunu görüyor. Ama bununla mücadele ederken tam bir strateji belirleyebilmiş değiller. Yani ben konuştuğumda işte CHP yakın gazetecilerle, analistlerle ya da siyasetçilerle hep şu yorumu duyuyorum. Ya hocam işte bunu biliyoruz ama muhalefeti bir arada tutmak lazım. Biz dolayısıyla bir şey söylemeyeceğiz. Yani adeta hani aman sessiz konuşalım içeride çocuklar uyuyor hesabı. Aman sessiz konuşalım içerideki odada Ali Babacan uyuyor. Ahmet Davutoğlu konuşuyor aman onu kesmeyelim. Tarzı bir politika yürüyor. Bir taraftan da bu partiler aktif olarak CHP'yi vurmayı sürdürüyor. Onun yerine CHP'nin yeni bir oyun kurması lazım. Yani bir karşı hegemonya yaratacak şekilde. Şimdi karşıda iktidar rejimi sertleştiriyor. Yeni bir otoriter rejim kuruyor ve bu büyük bir ihtimalle bir anti-cumhuriyet projesi olacak. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir cumhuriyet hattı kurması gerekiyor. Ve bunu illa sadece soldan yapmak zorunda da değil. Pekala bunun üzerinden tabana seslenerek bu partilerin tabanına yani ben metropollerde yaşayan Kürt seçmenlerinde seküler orta sınıf Türk seçmenlerin de bu gidişattan memnun olduğunu düşünmüyorum. Bunlar üzerinden eğer bir hat kurabilirse bu partilerin lider kadroları için de bence biraz bağlayıcı bir gelişme olur diyeyim. Lafı çok uzattık. Senin son eklemek istediğin bir şey var mı? Ondan sonra da yavaş yavaş programı.
Biz böyle birbirimize hep katılıyoruz diye şey yapıyorlar. İşte biz biraz saç saça baş başa girsek aslında daha iyi olacak ama katılmamak mümkün değil. Çünkü şöyle bir gerçek var. Yani hani şunu da söyleyelim. Hakkını verelim CHP'ye en azından şu açıdan. Yani bugün İsveç gibi sosyal demokrasinin adeta bir din gibi yaşandığı, yani sosyal demokrasinin soluduğunuz havada, elinizi koyduğunuz toprakta falan hissedildiği bir yerde bile sosyal demokratlar %25 oy zor alıyorlar. Yani konunun sosyal demokrasiyle ya da oradaki ideolojik inceliklerle bir ilgisi yok. Hani hatta değil sattı müdafaa mevzusu o yüzden aslında çok önemli. Burada işte cumhuriyetçiler ve cumhuriyetçi olmayanlar falan gibi bir ikililik üzerinden. Belki de işte bu bipartizan sistem, ikili partili sistem bizim göre geldiğimiz birçok ülkedeki zaten aslında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinden beri de facto böyle bir sistemin içerisindeyiz ama biz değilmişiz gibi bir siyaset yapmaya devam ediyoruz. Yani sistem değişti ama tarzı siyaset değişmedi. Böyle bir şey mümkün değil tabii ki günün sonunda. Bunu belki de en iyi anlayan ve kendi lehine kullanan aktörlerdir Gelecek Partisi, Deva Partisi vesaire bana soracak olursa. Çünkü normal şartlar altında parlamenter bir sistemde, çoklu partili bir sistemde herhangi bir parti kendi seçmenine ama azdır ama çoktur ama üçtür ama beştir. Kimse seçmen tabanı onu belirler. Onun konuları neyse bazen tek konu partisidir, bazen beş konu partisidir, bazen bir ideolojik kanatı temsil eder, bazen başka bir şey. Ama günün sonunda bir seçmeni vardır. Seçmeninin kim olduğu bellidir. Onun konuları neyse ona dönük bir siyaset yapar. Şimdi Türkiye'de artık böyle bir sistem olmadığı için aslına bakacak olursan bu sistem değişikliğini anlayıp kendi varlığını devam ettirebilmek adına doğru siyaseti yapan mı diyeyim ya da doğru siyasi yöntemi izleyen partiler olarak karşımıza çıkıyor Gelecektir, Deva'dır vesaire. Çünkü çoklu partili parlamenter sistemde değiliz. Yani bunu ben bile kendime sık sık hatırlatmak durumunda kalıyorum bazen siyaset konuşurken ya da siyasete ilişkin tavsiyelerde bulunurken. O yüzden evet çok ciddi bir hat oluşturulması lazım ve hangi hattın savunulmaya çalışıldığının altının çok net bir şekilde çizilmesi lazım diye düşünüyorum. Ben de senin gibi biz evet toparlayalım artık.
Evet Özge Hocam çok teşekkürler. Bence keyifli bir sohbet oldu. İki hafta sonra yine Perşembe
evet,
günü.
Belki inşallah. Yani benim dönemim başladığı için tabii kürek cezam başladı. O yüzden bu sefer böyle online yapmak zorunda kaldık. Biraz Erdal Sağlam'dan alışkınlar mesele ekonomi izleyicileri ama elimden geleni yapacağım. Bir sonrakini stüdyoda tekrar karşı karşıya yapmak için bizi gerçekten takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Berk Hocam, ne konuşacağız yepyeni programımızda?
Ben işin daha siyaset bilimi, siyaset tarafını yorumlamaya çalışacağım. Herhalde sen de daha iktisat tarafından bakacaksın.
İktisat,
programın sonunda
sanat, kültür.
Evet.
Biz şu anda freestyle takıyoruz.
Biz evet.
Sen dur diyene kadar biz 5 saat falan böyle devam edebiliriz.